Ayrım 14. Sayfa 215. 22. Andaman Denizi, Rahip Porfiro ve Kadınsızda. Zayıf gövdesiyle içeri süzüldü. Sanki gözleri daha da derine kaçmıştı. Sakalları uzamıştı. "Nerelerdesin? Bu sefer çok uzun sürdü," dedim. "Evet," dedi Mehmet. "Ama sana hep haber verdim nerede olduğumu. Kaybolduğum zaman merak ettiğini bildiğim için buna özen gösterdim. Hatta sana gittiğim yerlerin resimlerini gönderdim." "Doğru," dedim. "Sağ ol, haberlerini aldım ama yine de bu sefer çok uzun sürdü. Zaman akıyor durmadan." Yüzündeki ekşi ifadeyi bozmadan acı acı gülümsedi. "Akıyor, doğru," dedi. "Zaman bana da bir nehir gibi geliyor. O nehirde yüzüyorum. Sular akıyor ama hangi damla arkamda, hangisi önümde? Nehir mi daha hızlı akıyor, ben mi? Su önüme mi geçiyor, arkamda mı kalıyor? Anlayamıyorum. Gerçek olan tek şey sonsuz bir akış." "Ama ömür diye bir süre var. Sınırlı bir süre." "O da görece," diye cevap verdi. "Bazı kelebek türlerinin bir günlük ömrü, hücre bölünmesinin hızlı olmasından dolayı insanın 80 yılına denktir. Bu durumda 70 yaşında ölen bir insan mı daha uzun yaşar, 25. saatini gören bir kelebek mi?" "Sanki konuşacak hiçbir şeyimiz yokmuş gibi hemen zaman konusuna daldık," dedim. "En iyisi geçmiş ve geleceğin inatçı bir illüzyon olduğu sözüyle buna son verelim." İnsanlara dokunmama huyumu bildiği için Mehmet de dokunmuyordu bana. Aramızda tokalaşma, sarılma falan hiç olmazdı. Pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. Işığı açacaktım, istemedi. "İstemez, böyle iyi." Ben de yatağın üstüne oturdum. Bahçeden vuran lamba ışığında yüzünün sol yanı aydınlık, sağ yanı gölgeliydi. Konuşmaya başladık. Son resimleri gönderdiği Andaman Denizi'nde Similan diye 9 adadan oluşan bir yere gitmiş. Zaten o dilde 9 anlamına geliyormuş bu kelime. Tropik ormanlar, yere paralel biçimde onlarca metre uzayan ağaçlar, maymunlar, filler arasında yaşamış. Koylarda, barakadulalarda, kaplumbağalarla, Nemo denilen palyaço balıklarıyla yüzmüş. Bazen gündelik turist tekneleri geliyormuş. O zaman ormanın içlerine kaçıyormuş ama akşam olup el ayak çekilince adalar sadece Mehmet'e kalıyormuş. "Ne yiyip ne içtin oralarda?" diye sordum. "Oho, yiyecek bol," diye cevapladı. "Lezzetli Hindistan cevizleri, tropik meyveler, balık kaynayan koylar. Orada aç kalmak istese de kalamaz insan." "Peki geceleri ne yapıyordun?" "Adalar milli park ilan edildiği için betonarme bina veya çelik yapı bulunmuyor. Ama bazı bungalovlar yapmışlar, onlarda kalıyordum. Adaların birinde de macera perest bir turistin bırakıp gittiği küçücük bir çadır buldum. Uyku tulumunun iricesi. Orada yattım." "İyi de niye gittin dünyanın öbür ucuna?" Mehmet güldü. "Aslında sebebini biliyorsun," dedi. "İnsan yok diye." "Biliyordum elbette." Ona kahve ikram etme önerimi geri çevirdi. Zaten biraz kalıp gidecekmiş. Dışarıda bir taksi bekliyormuş. Kısaca görmeye gelmiş beni. "Ondan önce de ilginç bir yerdeydin sen," dedim. "Bana resimlerini göndermiştin. Manastırlar galiba." "Evet," dedi. "Athos Dağı'ndaki manastırlarda kaldım. Yani Aynaroz'da. Önce sahildeki Ksenopondos Manastırı'nda, sonra da 4 saat tırmanarak çıkabilen bir tepede, kayanın başına kurulmuş Simono Petra Manastırı'nda." Yine merak dürttü beni. "Manastırlara niye gittin peki?" "Bunun da cevabını biliyor olman lazım," dedi gülerek. Sonra ekledi. "Çünkü kadın yoktu." "Athos Dağı'na yüzlerce yıldır bir tek kadın ayağı basmamış. Yasakmış kadınların o bölgeye girmesi. Hatta keşişler dişi hayvanların bile Athos'a giremediğini söylüyormuş. Mesela tavuk sokmuyor, horoz besliyorlarmış ama bu bana biraz mantıksız göründü. Hadi büyük başları evcil hayvanları anladık da dağa gelen yaban hayvanlarını, uçan kuşları nasıl engelleyeceklerdi? Sahiden hiç kadın yok mu o dağda diye sordum. Yok dedi. Gerçekten yok. Öyle bir dünyada yaşamak ilginçmiş. İnsan bir süre sonra kadın denen bir canlı türünün varlığını unutuyormuş. Sadece erkeklerden oluşan bir insanlığı düşlemek çok zormuş. Ama orada da o tuhaf duygu yaşanıyormuş. Dağdaki keşişlerle ahbap olmuş. O çilekeş insanlar Mehmet'e Kalas Antropos yani iyi insan diyorlarmış. Hepsiyle dostluk kurmuş. Ama içlerinde en çok keşiş Porfiro ile anlaşmış. Onunla sabahlara kadar sohbet edip başından geçenleri anlatıyormuş. Ama sen bunları hiç kimseye anlatmazsın ki dedim. Bu arada alt katta yatan kıza Mehmet'in hikayesini anlatmakta olduğum aklıma geldi. Bunu bilse herhalde çok kızardı. Sırlarının ve başından geçen o tuhaf olayların hiç kimse tarafından bilinmesini istemezdi çünkü. Bana bile bir kez anlatmıştı. Sadece bir tek kez. Sonra ağzını sonsuza kadar mühürlemişti. Ama şimdi gelmiş, bir keşişe her şeyi anlattığını söylüyordu. Garip bir şeydi bu. Keşiş çok mu güvenini kazanmıştı da anlatmıştı, yoksa Aynaroz'daki keşişlerin bir sessizlik yemini mi vardı? Manastırın kapıları sabah 5'te açılıyor, akşamüstü saat 5'te kol demirleri vurularak kapatılıyormuş. O saatten sonra manastıra girip çıkmak olanaksızmış. Keşişler günde iki kez yemek yiyormuş. Biri sabah 8'de, ikincisi de akşamüstü 5'te. Bu yemeklerde konuşulmuyormuş. Kimsenin kimseyle göz göze gelmemesi kuralı varmış. Herkes başını önleyip baş rahibin başla komutu vermesini bekliyormuş. Ondan sonra yine göz göze gelmeden müthiş bir süratle yemeklerini bitiriyorlarmış. Bu sırada bir keşiş eski metinlerden son derece mide bulandırıcı, tiksindirici hikayeler okuyormuş. Bunun amacı da keşişlerin yemekten zevk almalarının önüne geçmekmiş. Her yemekten sonra kiliseye koşup bedensel bir zevklerini tatmin ettikleri için Tanrı'dan af diliyorlarmış. Simona Petra o kadar yüksek bir kayalığın tepesindeymiş ki insan aşağıda kayalıklara vuran denizi ve uçan martıların sırtını görüyormuş. Mehmet'e bir misafir odası vermişler. Orada kalmış. Mehmet'in bu kadar yakınlaştığı Porfiro ile ilgili biraz bilgi almak amacıyla Porfiro da mı böyle yaşıyordu diye sordum. Onunla birlikte mi yemek yiyordunuz? Kıskanmış gibi bir halim var birader, dedi yine gülerek ve devam etti. Hayır, Porfiro onlardan biri değildi. Çünkü hiç yemek yemiyordu. Yemek de yemiyor, kiliseye gidip dua da etmiyordu. Nasıl olabilir bu? Olmuş işte, dedi. Ama bir insan böyle yaşayamaz ki. Yaşamıyordu zaten. Nasıl yaşamıyordu? O manastırlarda bir adet varmış. İçlerinden bir keşiş ölünce onu dualarla toprağa gömüyor, 3 yıl sonra kemiklerini çıkarıyor, şarapla yıkıyorlarmış. Yıkandığı zaman beyazlaşan kemikler o kişinin günahsız olduğu anlamına geliyormuş. Bunun üzerine kemikleri osteofilakon yani kemik deposu denen bir yere koyuyor, kafatasını da bir rafa yerleştiriyorlarmış. Yüzlerce kafatası varmış raflarda. Gelen konuklara da onları isimleriyle tanıtıyorlarmış. Bu rahip Dimitri, bu rahip Petro, bu rahip Evangelos diyerek. Mehmet de hepsine memnun oldum, onur duydum diye cevaplar vermiş. Onların içinden niye Porfiro'yu seçtiğini sordum. Bilmem dedi. Bana en yakın görünen oydu. Çok sempatikti. İyi niyetli bir ifadesi vardı. Yani sen hikayeni geceler boyu kuru kafalarla dolu raflara mı anlattın diye sordum. Evet, ne var bunda? Neden şaşırdığımı anlamıyor gibi bakıyordu. O rahipler çok iyi insanlar. Hiçbir zararları dokunmazdı bana. Bunları bırakalım da sen neler yapıyorsun onu anlat. İyiyim dedim. Gördüğün gibi. Değişen bir şey yok. Kerberos'la yaşayıp gidiyoruz. Evet gördüm dedi. Daha da irileşmiş canavar. Bir o kadar da çirkinleşmiş. Seni hemen tanıdı değil mi? Evet, daha görmeden kokumdan anladı. Ayağa kalkıp kuyruğunu sallamaya başladı. Ama sen niye böyle fısıltıyla konuşuyorsun? Evde biri mi var? Evet dedim. Var. Dedi. İlginç. Kimmiş bu? Bir kız. İstanbul'dan gelen bir gazeteci. Geçenlerde burada bir cinayet işlendi. Medyanın yakından tanıdığı bir kadın öldürüldü. Bir sürü gazeteci doluştu buralara. Kız da onlardan biri. Beni konuşturmaya çalışıyor. Ama geçen gün Kerberos ona saldırdı. Ayağı incindi. İyileşene kadar burada kalmak zorunda. Mehmet düşünceli bir tavırla yüzüme baktı. Yandan vuran loş ışıkta gözleri merakla parlıyordu. ''Hepsinin bu kadar olduğundan emin misin?'' diye sordu. ''Yani bu kıza bir ilgi duyuyor musun? Burada kalması hoşuna gitmiyor mu? Sadece mecburiyetten mi katlanıyorsun bu duruma?'' ''Evet'' dedim. ''Bence öyle. Hem çok yaş farkı var aramızda. Böyle şeyler aklıma bile gelmedi.'' ''Bildiğim kadarıyla sen yalnızlığını kolay kolay bozmazsın. Kimsenin hayatına karışmasını istemezsin.'' Gözlerinde şüpheyle baktı bir süre. Söyleyecek bir şey arıyordum ki o devam etti. ''Oysa bu kızın varlığından rahatsız olmuş gibi bir halin yok. Sanıyorum kendi kendini kandırıyorsun. Kızın burada mümkün olduğu kadar uzun kalması için her şeyi yapıyorsun.'' ''Ne gibi şeyler mesela?'' Ona ilginç hikayeler anlatmak gibi. Dondum kaldım. Mehmet bu kıza hikayeler anlattığımı nereden bilebilirdi? Ondan bir şey gizleme konusunda çok çaresiz olduğumu düşünüyordum. Belki benim hikayemi de anlatıyorsundur dedi kısık bir sesle. Bunun üzerine kalbim çırpınır gibi çarpmaya başladı. Yine o devam etti. Çünkü senin anlatma merakını bilirim. Kızın başını döndürmek istiyorsun bence. Sana hayran olmasını istiyorsun. Hep sürprizlerle karşılaşmasını, seni dünyada tanıdığı herkesten daha ilginç bulmasını falan arzu ediyorsun. Bakışlarında artık öfke vardı. Seni bilirim Ahmet. Bilmediğimi iddia edemezsin. Hadi söyle. Benim başımdan geçenleri anlattın mı, anlatmadın mı? Mehmet'e hiç yalan söylememiştim. Şimdi de söylemeye niyetim yoktu. Başımı önüme eğdim. Evet dedim. Anlatıyorum. Her gün bir bölümünü. İşte diye bağırdı. Tahmin ettiğim gibi. Benim hikayemle kızın ilgisini çekmek, onu burada mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak istiyorsun. Bu kıza karşı içinde bir şeyler var ama bunu kendinden saklıyorsun. Ayrıca beni de bu amaca alet ediyorsun. Onun hikayesini anlatmamdan çok kıza yakınlık duyuyor olmamdan şüphelendiği için öfkeleniyordu sanki. Hayır Mehmet dedim. Bilirsin. Sana yalan söylemem. Söyleyemem. Kıza karşı bir şeyler duyduğum doğru değil. Böyle duygularım yok benim. Ama belki de sadece onunla oyun oynama hoşuma gidiyordur. Ne de olsa başka bir dünyadan, gençlerin dünyasından geliyor. Çok hoş bir saflığı ve tazeliği var. Arada bir itişip kakışıyoruz ama yine de ilginç günler geçirmekte olduğumu saklayamayacağım senden. Mehmet ikna olmamıştı. Sen bal gibi aşık olmuşsun bu kıza Ahmet, dedi. Bunu kabul et, rahatla. İnsanın en kötü yalanı kendine karşı olanıdır. Aşkın gözü kapalı uçurum kıyısında yürümek olduğunu bilen biri aşık olur mu hiç, deyip sustum. Bir süre sessizlik oldu. Sonra lafı değiştirmek için karşı atağa geçtim. Şöyle tuhaf bir konuşma geçti aramızda. Ben, hala yüreğin sakinleşmedi mi? Yine aynı düşünceler yiyip bitiriyor mu seni? Hala onu mu düşünüyorsun? Mehmet, bahçedeki çitlenbik ağacı epey büyümüş. Ben, ne zaman kurtulacaksın bu azaptan? Mehmet, Kerberos çiftleşti mi hiç? Ben, Dünyanın bir o köşesine vuruyorsun kendini, bir bu köşesine. Ama oralarda da farklı bir şey yok ki. Mehmet, aynı hızla okumaya devam ediyor musun? Ben, aradığın cevap Andaman Denizi'nde veya Aynaroz'da değil, senin içinde. Mehmet, hep evde oturduğun halde sen de kilo almamışsın, spor mu yapıyorsun? Ben, ne denir bilirsin. Denizler ötesine giden kişi yalnızca iklimi değiştirmiş olur, aklını değil. Senin ihtiyacın olan sürekli gezmek değil, kaplanın sırtından inmek. Hatırlıyorsun değil mi? Hani bir adam kaplanın sırtına binmiş, bir türlü inemiyormuş. Çünkü sırtından indiği zaman hayvanın kendisini yiyeceğinden korkuyormuş. Ama bir insan ömür boyu kaplanın sırtında oturamaz ki. Artık kaplandan inmen her şeyle, özellikle de geçmişinle yüzleşmen gerekiyor. Sana o zamanlar bir psikiyatra gidelim diye çok ısrar ettim. Ama beni dinlemedin. Mehmet, aktif unutmanın yararları hakkındaki nutku sen anlatmamış mıydın bana? Hani insan her şeyi unutarak yaşayabilirdi ama her şeyi hatırlayarak yaşayamazdı. Hani unutmak insan soyunun en büyük şifasıydı. Ben, doğru ama Mehmet, doğru ama ne? Ben, aklım karıştı sanırım. Bu konuyu değiştirsek iyi olacak. Mehmet, bilen insan bilmiyormuş gibi yaşayamaz. Sesim çıkmıyormuş gibi kala kaldım. Mehmet zafer kazanmış gibi baktı yüzüme. Çocukluğumuzdan beri yaptığımız itiş kakışların bedensel olanlarını ben, zihinsel olanlarını ise o kazanırdı. Tabii ben insanlara dokunmayı bırakana kadar. Yandan gelen soluk ışıkta Mehmet'in yüzü öteki dünyaya ait bir yaratık gibi görünüyordu. Ama gözlerinin canlı, hatta delice parlaklığı solgun yüzüyle bir çelişki oluşturuyordu. Zaferinin tadını iyice çıkardıktan sonra tekrar konuştu. Peki annemle babamın mezarını hiç ziyaret ettin mi? Bu soru beni zınk diye durdurdu. Hayır dedim sessizce. Niye? Çünkü ben zaten oradayım dedim. Ama niye böyle söylediğimi anlam veremedim. Öylesine ağzımdan çıktı. Belki mezarlık ziyareti yapıp annemle babamın hatıralarına gereken saygıyı göstermediğim için, belki de ne bileyim, bambaşka bir sebepten. Ne demek istediğimi anlamış gibi sustu. Bir şey söylemedi. Biliyor musun dedim. Geçen gün bir e-posta geldi. Bizim Borisov'daki mimar Dinç abimiz vardı ya, hani o iyi abimiz. Daha sözümü bitirmeye kalmadan Mehmet'in kalkıp kapıya yürüdüğünü gördüm. Arkasından gittim. Merdivenleri hızlı hızlı inerken ona yetişmeye çalıştım. Bir yandan da "Affedersin" diye bağırıyordum. "Dur, gitme." Ağzımdan kaçtı, özür dilerim. Oradan bahsetmeyeceğim, Borisov'dan söz etmeyeceğim, hiç ağzımı almayacağım ama gitme, daha yeni geldin. Beni dinlemedi, yüzüme de bakmadı. Sokak kapısından yıldırım gibi çıkıp gitti. Onun bahçeye çıktığını gören Kerberos kalkmış, sevilmek ister gibi kuyruk sallıyordu. Mehmet ona da bakmadı. Demir kapıdan çıkarken dönüp sert bir sesle, "O deftere öyle saçma şeyler yazmayı da bırak," dedi. Beklemekte olan taksiye bindi ve uzaklaştı. Arkasından baka kaldım. Sanki bir hikayenin içindeydim. Kendimi dışarıdan izliyor gibiydim. Keşke öyle olsaydı diye düşündüm. Keşke bir kitabın içinde olsaydı bütün bunlar. Önceki sayfalara dönüp bakardım. Düşüncelerimi yazdığım defterden ne zaman söz etmiştim Mehmet'e? Nereden biliyordu bunu? Bir süre sonra bir sesle kendime geldim. Kız kalkıp yanıma gelmişti. "Gecenin bir vakti sokak kapısını açmış, neyi bekliyorsun?" Ona döndüm ama yanıt vermedim. Sesler duydum diye devam ettim. "Mehmet" diye bağırıyordun. "Neler dönüyor?" "Mehmet geldi" dedim. Ama ne yazık ki kaçırdım onu. Yanlış bir şey söyledim, o da çekip gitti. Bir daha gelmez belki de. Gelir, dedi kız. İkiz kardeş olmak kolay değil. Mutlaka gelir. Gözlerinden uyku akıyor, sendeliyordu. Gömleğinin düğmelerini yanlış iliklemiş olduğunu fark ettim. Ayrıca bu gömlekte en ufak bir kırışıklık yoktu. Demek ki giysilerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla yatıyor, kalkınca giyiyordu. 23. Çayırdaki garip hayvanlar, küskün kuzu ve savcı bey. Sabah uykuyla uyanıklık arasında Mehmet'i düşüneceğimi sanırken bambaşka bir görüyle uğraşıyorum. Yol kıyısında geniş, yeşil bir çayır var. Ötesi de deniz. Ben yolda durmuşum, çayırdaki binlerce hayvanı izliyorum. Bir arada görmeye pek alışık olmadığımız hayvanlar bunlar. Karmakarışık duruyorlar. Alacalı inekler, danalar, öküzler, buzağlar, kıvırcık tüylü koçlar, koyunlar, kuzular, yabani keçiler, zıp zıplayan oğlaklar, birkaç domuz, bir at, yüzlerce tavuk, horozlar, ördekler, kazlar, tavşan, geyik, keklik, bıldırcın, sülün gibi av hayvanları, hatta bir iki eşek. Çayırlığın ötesindeki denizde balıklar, kefaller, mercanlar, levrekler, hamsiler, barbunyalar, suyun yüzeyinde dolaşan irili ufaklı her boydan binlerce balık, kalamarlar, ahtapotlar, midyeler, deniz tarakları, pavuryalar. Sürüye doğru yürüyorum. Beni fark edince otlamayı, eşinveyi, geviş getirmeyi kesiyor, yüzüme bakmaya başlıyorlar. Hayvan yüzünde anlam olmaz sanırdım. Ama bunlar basbayağı ciddi bir bakışla süzüyorlar beni. Bazıları düşmanca, bazıları öfkeyle, çoğu da sitemli bir ifadeyle bakıyor. En yakınımda küçücük, bembeyaz, kıvır kıvır tüylü bir kuzucuk duruyor. Hayvanlarla dostça bir ilişki kurabilmek için kuzunun önüne çömelip ona güzel sözler söylemeye çalışıyorum. Kuzu meyleyerek kaçıyor. Annesinin yanına gidiyor. Ona sokulup ağlıyor. Hayvanların hepsi kendi dillerinde homurdanmaya, huysuzlanmaya, tepinmeye başlıyorlar. Neden böylesiniz diye soruyorum onlara. Size bir kötülüğüm dokunmaz ki. Dostunuzum ben. Kuzu niye kaçıyor? Kuzunun annesi, çünkü sen onu yedin diyor. Şaşırıyorum. Nasıl yedim diye soruyorum. Yedin işte diyor koyun. Pirzolalarını, küçük putlarını yedin. Hatta ciğerlerini, böbreklerini silip süpürdün. O zaman durumu biraz anlamaya başlıyorum. Düşmanca bakışların anlamını kavruyorum. Biri neyin açıklamasıyla yanılmadığım ortaya çıkıyor. Biz senin bugüne kadar yediğin hayvanlarız diyor. Hepimizin etini yedin. En azından bir parçamızı yedin. Şu atı da mı yedim diyorum. Evet diyor at burnundan soluyarak. Hani Rusya'da çalışırken arkadaşlarınla Kırgızistan'a bir gezi yapmıştınız. Orada size yılkı eti yedirmişlerdi. Hatırlıyor musun? Galiba hatırlıyorum diyorum. Hatta Kırgız geleneği olarak önce kulaklarımı sana ve arkadaşlarına ikram etmişlerdi. Evet diyorum. İyice hatırladım şimdi. Çok sert bir kıkırdaktı. Yemesi çok zordu. Ama herkes yüzüme bakıyordu sofrada. Ayıp olmasın diye çiğnemek zorunda kalmıştım. At. İşte onlar benim kulaklarımdı diyor gücenik bir ifadeyle. Emin misiniz diyorum. Burada binlerceniz var. Hepinizi yemiş olamam. Görmüş geçirmiş bir manda insanoğlu yer diyor. Her insan ömrü boyunca 2000, 3000 hayvan yer. O zaman önüme bakıyorum. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim diyorum. Doğru at. Ama bunun bize bir faydası yok artık diyor. Mesela ceza olarak siz de beni yiyebilirsiniz diyorum. Manda, işte her şeyin püf noktası da burada diyor. Biz istesek bile seni yiyemeyiz. Çünkü hepimiz ot yiyen hayvanlarız. Siz insanlar et yiyen vahşi yaratıkları, kurtları, çakalları yemiyorsunuz. Onlar sizin kardeşleriniz diyor. Sana bir soru sorabilir miyim? Giymiş olduğum hayvana bir borçluluk duygusu içinde "Sor lütfen," diyorum. "Niye bizim gibi kimseye zararı olmayan, sadece otla beslenen hayvanları yiyorsunuz da et yiyenlere dokunmuyorsunuz? Aranızda bir anlaşma mı var? Avcı avcıya ilişmiyor mu? Kurt, çakal, kaplan, köpek, kedi niçin sofranıza gelmiyor?" Önce itiraz etmek istiyorum. Ama düşününce anlıyorum ki haklı. Hatta Sümerlerden bu yana bütün kutsal kitaplarda kesici dişleri olan hayvanları yememe kuralı olduğunu hatırlıyorum hayal mayal. Bir yerlerde okumuştum. Evet, hatırlıyorum. "Haklısın," diyorum Manda'ya. "Kusura bakma." Cevabı bilmiyorum. Sonra bir kez daha hepsinden özür dileyip gözlerimi açıyor, yatak odama geri dönüyorum. Hayvanlar aklımdan silinip gidiyor. Hevesli bir hikayeci olarak o gün neler yaptığımı anlatayım kısaca. Sabahın erken bir saatiydi. Kız daha kalkmamıştı. Hazırlandıktan sonra ona bir not yazdım. Bir işimi halletmek için kasabaya gideceğimi, öğleden sonra döneceğimi bildiren bir not. Uyanıp da bu mesajı alınca epey sinirlenecekti herhalde. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Aklıma takılan bir sorunun cevabını bulmalıydım. Külüstüre atlayıp kargacık burgacık yollardan kasabaya doğru giderken iki yanımdaki yeşil orman hızla geriye doğru kayıyordu. Parlak güneş gözlerime girdiği için siperliğimi indirdim. Kasabaya vardığım zaman doğruca pembe rengi ciddiyetiyle hiç bağdaşmayan adliyeye gittim. Kaleme uğrayıp savcı beyi görmek zorunda olduğumu söyledim. Podima cinayetiyle ilgili bir konuda onunla görüşmek istiyordum. Benden hoşlanmadığını bilmeme rağmen bu iletinin onu beni görmeye zorlayacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu. Odacının saygıyla açtığı kapıdan içeri girdim. Savcı bey makamında oturuyordu. Arkasında geçen seferden hatırladığım gibi bordodan kırmızıya çalan ahşap çerçeveli bir pano vardı. Üstündeki Atatürk resmi yine "Vatan mahzun, ben mahzun" der gibi üzgün bir ifadeyle bakıyordu. Savcı bey kaşlarını çatarak baktı bana. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Belli ki tutuklanmasını isteyip de başaramadığı baş belası adamı tekrar görmekten hoşlanmamıştı. Hatırlıyorum da oturmam için yer göstermemişti. Ben de ayakta durdum. "Sayın savcım," dedim. "Podima cinayetiyle ilgili önemli bir ayrıntı aklıma geldi. Ama önce bundan emin olmam lazım." Canı sıkılmış gibi arkasına yaslandı. "Neymiş bu ayrıntı?" diye sordu. "Hem nasıl emin olacaksınız?" Zaten bunun için gelmiş olduğumu söyledim. Zahmet olmazsa cinayetten sonra jandarmanın olay yerinde çektiği fotoğrafları görmek istiyordum. Böylece bu ayrıntıdan iyice emin olacaktım. Bu bilgi sayın savcının da işine yarayabilirdi. Bu sözlerim üzerine savcı sustu. Ben de sustum. Güneş ışınlarının süzüldüğü pencereye doğru baktı. Ben de oraya baktım. Bu tip görüşmeler için uzun sayılabilecek bir sessizlik oldu aramızda. Herhalde karar veremiyor, ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Böyle biri oturan, biri ayakta dikilen iki adamın hiç konuşmadan durması, odadaki sessizliği elle tutulur hale getiriyordu. O sırada birdenbire odada "Sen Gelmez Oldun" adlı Azeri türkünün duyulmasıyla ikimiz de irkildik. Çıngır çıngır bir grup çalıyor, bir kadın şarkıcı da "Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun" diye arka arkaya tekrarlıyordu. Bu parçayı daha önceden duymuşluğum vardı ama savcı odasında duymak çok tuhaf kaçıyordu. Savcı bey cebine davrandı. Telefonunu çıkardı. Müzik sesi daha da yükseldi. Sonra kesildi. Çünkü savcı bir tuşa basarak "Alo" demişti. Derken yüzünde bir gülümseme belirdi. İnce bıyıkları üst dudağında iki yana doğru yayıldı. Belli ki sevdiği bir arkadaşıyla konuşuyordu. Bundan sonraki birkaç dakika onun hal hatır sormasını, kendisinin çok iyi olduğunu, çoluk çocuğunun da iyi olduğunu, ne yapsınlar, hayat gailesi işte, yuvarlanıp gidiyoruz durumunda olduklarını, o hafta sonu gelecek olan misafirleri, telefonda konuşan adamı dört gözle bekleyeceklerini, Budima'ya ya da Çilingoz'a gidip balık yemeği planladıklarını dinlemek zorunda kaldım. Belli ki arkadaşı İstanbul'dan gelecekti. Büyük bir olasılıkla meslekten bir tanıdığıydı. Belki bir sınıf arkadaşı. Savcı Bey telefonu kapattıktan sonra bakışları bana takıldı. Önünde beklemekte olan lüzumsuz adamı yeniden hatırladı ve büyük bir ihtimalle insani bir konuşma yapmış olmasının etkisiyle zile basıp odacıyı çağırdı. Zile ayağıyla basıyordu. Kapının dışında çalan zil odadan da duyuluyordu. İçeri giren odacıdan Arzu Kahraman dosyasını getirmelerini istedi. Biraz sonra odacı dosyayı getirdiğinde Savcı Bey, "Bak bakalım," dedi. "Ne çıkacağını bilmiyorum ama..." Masaya yaklaştım. Dosyayı aldım, açtım. Bir zarf içindeki fotoğraflara baktım. Arzu'nun merdivenlere uzanmış kıvrak bedenine, yukarı sıyrılmış parlak elbisesinden fırlayan bacaklarının çarpık duruşuna, başının boynu kırılmış gibi garip bir biçimde yana düşmüş olmasına, beyaz mermer zeminde göllenmiş kana baktım. Herhalde videoda çekmişlerdi ama benim bunu görmeye ihtiyacım yoktu. Resimler bana yetmişti. Göreceğimi görmüş, anlayacağımı anlamıştım. Her şey yeterliydi. Başka bir delile ihtiyacım yoktu. Bir an emin olmadığım bu ayrıntıyı savcıyla paylaşıp paylaşmamayı düşündüm. Karar veremedim. Evet, iyice hatırlıyorum kararsız kaldığımı. Dedi savcı sabırsızlıkla. Gördün işte. Söyleyeceğim bir şey var mı? Hadi çabuk ol, duruşmaya gireceğim. Yok dedim. Yanılmışım. Çok özür dilerim. Yüzüme ters ters baktı. Hadi kardeşim, hadi işimiz var diyerek kapıyı gösterdi. Ben de odadan çıktım. Daha koridordayken onun da söylene söylene çıktığını, koridorun sağ yanına doğru hızlı adımlarla yürüdüğünü gördüm. Herhalde çok kızmıştı. Bana söyleniyordu. Ama bir önemi yoktu bunun. İstediği gibi kızabilirdi. Sokağa çıkınca karşıdaki büfeye, daha önce gazeteci kız arkadaşlarla görmüş olduğum yere gittim. Sucuklu ve kaşarlı iki tost, iki de ıslak hamburger paketlettim. Eve gidene kadar soğurdu bunlar. Ama belki de konuğumun uyanıp da beni evde bulamamış olmasının kızgınlığını hafifletmeye yardımcı olurdu. Dönüş yolu daha kısa sürdü sanki. Çünkü kafam gördüklerine takılmıştı. Yani o altın kolyeye. Eve döndüğümde kızım bana epeyce bağırıp çağırdığını hatırlıyorum. O da savcı gibi bana çok kızıyor olmalıydı. Neredeymişim, onu bırakıp da gitmeye ne hakkım varmış, hem neymiş bu önemli iş falan filan. Son görüşmemizde benimle konuşurken sen diyen kızın bu azarlamaları siz diye yapması tuhafıma gidiyordu. O bunları söylerken ben de insan ilişkilerinin aşamalarını düşünüyordum. Daha birkaç gün önce çekingen bir edayla kapımı çalan bu ürkek genç kızın hangi aşamalardan geçerek bana bağıracak kadar yaklaştığını merak ediyordum. İnsanların birbirini ilk tanıma anındaki mesafeyi yok eden şey neydi? Konuşmak mı? Bir arada zaman geçirmek mi? Birbirini daha iyi tanımak mı? Sizden sene geçiş gibi ne zaman ve neden öyle olduğu anlaşılamayan bir şeydi bu. Tost ve hamburger paketini uzatırken senden bir ricam var dedim. Uzmanlık alanında bir araştırma yaparak cinayeti aydınlatmaya yarayacak bir şey bulmanı istiyorum. Neymiş benim uzmanlık alanım dedi. İnternet diye cevap verdim. Ben de gazetecilik diyeceksiniz sandım bir an dedi. Boşuna umutlanmışım. O da var ama dedim, şimdi yapacağımız iş senin şu alete ihtiyaç gösteriyor. Hangi alete? iPad'e. Merak uyandırmayı başarmıştım. Ama pek zor bir şey değildi bu. Zaten merak duygusunun çok gelişmiş olduğunu daha önce söylemiştim. Ona istediğimi anlattım. O akşam Arzular'ın evinde bu davette bulunan insanların Facebook sayfalarına girip resim paylaşıp paylaşmadıklarına bakmasını rica ediyordum. Bu çok önemliydi. Çünkü belki de bize bir delile ulaştıracaktı. O isimlerden bazılarını hatırlıyordum. Tanınmış kişilerdi. Facebook sayfalarına ulaşmak kolay olurdu. Ama diye itiraz etti. Çoğunun sayfası yabancılara kapalıdır. Ulaşmak zor olabilir. Ben bu işten anlamıyorum dedim. Ama sen nasıl olsa bir çaresini bulursun. İsimleri söyledim. Narin parmakları iPad'in üstünde müthiş bir süratle dolaşmaya başladı. Çok deneyimli bir piyanistin tuşlarda uçan parmakları gibi onunkilerde neredeyse görünmez hale geliyordu. Benim gibi daktilo kuşağından gelen insanlar tuş alışkanlığıyla her harfin üstüne kuvvetle bastırırken bu kuşak hafif dokunuşlarla yetiniyordu. Bu yüzden de daha hızlıydılar elbette. Ayrıca internet dünyasını evleri, yatak odaları kadar iyi tanıyorlar, aynı anda 3-5 kişiyle karıştırmadan mesajlaşabiliyorlar, istedikleri bilgilere anında ulaşabiliyorlardı. Kız bir yandan tost yerken, bir yandan da tek eliyle iPad'i kurcalıyor, bilgilere ulaşmaya çalışıyordu. Zaten araması da çok sürmedi. Birkaç dakika sonra o akşam çekilmiş bir fotoğraf karşımdaydı. Renkli, net fotoğrafta hiç ölmeyecekmiş, dünyanın sonuna kadar yaşayacakmış izlenimi uyandıran Arzu ve dört arkadaşı gülerken görülüyordu. Ellerinde içki kadehleri vardı. Arzu sol eliyle yanında duran ince yüzlü adama sarılmıştı. Ve benim onda aradığım en önemli ayrıntı, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde boynunda parlıyordu. Altın kolyenin ucundaki kuş figürü her türlü yanılma olasılığını ortadan kaldırıyordu. Şu anda cebimde olan kolye, Arzu'nun narin boynunu süslüyordu. Ama jandarmanın çektiği resimlerde yoktu. Olan yeri resimlerindeki boyun, ürkütücü bir çıplaklık sergiliyordu. Kolyenin Arzu'nun boynundan çıkıp önce Kerberos'un kulübesine, sonra da benim cebime uzanan macerası neydi acaba? Nasıl olmuştu da buraya gelmişti? O zaman ilk kez beni komando bıçağıyla gören kızın söylediklerini düşünmeye başladım. Acaba bir bellek itimi mi yaşamıştım? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Elimi ceket cebime soktum. Orada dokunduğum serin nesne olabilir diyordu. Ama aklım bunu kesin olarak reddediyordu. O evden çıkışımın her saniyesini büyük bir berraklıkla hatırlıyordum. Yola koyulmuş arabalar gözümün önündeydi. Evime yürürken yüzümü okşayan havanın hoş serinliği, sağ ayağımın küçük bir çukura girmesi, eve gelince Kerberos'un zincirini şıkırdatarak çılgınca zıplamaya başlaması gibi her ayrıntı aklımdaydı. "Daldınız," dedi kız. "Ne düşünüyorsunuz? Fotoğraf neyi hatırlattı size?" Bir açıklama yapmamak tuhaf kaçacaktı. Bu yüzden işaret parmağımla Arzu'nun boynunu göstererek "İşte sebep bu kolye," dedim. Gördüğün gibi davet boyunca Arzu'nun boynundaydı. Ama bu sabah savcılıkta tekrar gördüğüm olay yeri fotoğraflarında yoktu. Kızın düzgün yüzünü büyük bir şaşkınlık ifadesi kapladı. "Demek ki," dedi kendi kendine konuşur gibi, "katil Arzu'yu öldürdükten sonra kolyeyi aldı." "Evet," dedim. "Galiba öyle. Durum bunu gösteriyor. Kolyeyi bulduğumu ve o anda cebimde durduğunu söylemedim. Neden söylemediğimi bilmiyorum. Bunun beni suçlu, en azından şüpheli durumuna düşürmesinden falan çekindiğim yoktu. Ama nedense söylemek gelmedi içimden. Hevesle, "Bunu gazeteye yazabilir miyim?" dedi. "Fotoğrafları da koyarım, harika bir şey." Savcı Bey gazeteyi okuyunca bu bilgiyi sakladığım için bana yine kızacaktı. Ama bunun da bir önemi yoktu. Hatta tekrar mahkemeye başvurarak beni tutuklattırsa bile önemi yoktu. Bugünle ve gelecekle ilgili en ufak bir kaygı duymuyordum. Buna yeteneğim yoktu. Herkese, her şeye, her gelişmeye karşı derin bir kayıtsızlık içindeydim. İşte beni özetleyecek cümle ancak bu olabilirdi. Kayıtsızlık durumu, katıksız özgürleşme. "İstediğini yaz gazeteye," dedim. O sabah ben evden çıktıktan sonra Hatice Hanım gelmiş. Hem iş yapmış hem sohbet etmişler. Hatta işe ara verdiğinde kendi el cihazıyla, öyle diyormuş, iki köpüklü kahve yapmış. evden getirdiği cevizli çöreklerden ikram etmiş. Karşılıklı hem kahve içip hem oradan buradan konuşmuşlar. Çok tatlı bir kadınmış. Onu epey güldürmüş. Bu arada Arzu Hanım'la ilgili de epeyce bilgi vermiş. Hayatından memnun bir kadınmış Hatice Hanım. Tek şikayeti oğlu Muharrem'in durumuymuş. Çok üzülüyormuş o çocuk için. Podima'da yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Acaba gazetede Muharrem'e bir getir götür işi bulunabilir miymiş? Yüreği parçalanıyormuş yavrusunun yüzüne baktıkça. Allah kimsenin başına vermesinmiş böyle bir derdi. El alemin haşarı çocukları zombur zombur koşuştururken bu zavallı yavrusu melaike gibi boynunu büküp bakarmış. Çünkü kanadı kırık bir kuş gibi hiç almazlarmış onu aralarına. Okulda da okumasına izin vermemişler zaten. Evlerden ırak, gerizekalılar okuluna gönder demiş o gavur müdür. Allah gene Ahmet Bey'den razı olsunmuş. Hiç olmazsa arada bir İngilizce öğretiyormuş masuma. Bütün bu anlatılanlardan çıkardığım sonuç, mecburen çocuğu haftada bir ders için çağırmam gerektiğiydi. Allah'la falan ilgisi yoktu bu işin. Sadece Hatice Hanım'ın hünerleriyle ilgisi vardı. Ama bunları da söylemedim kıza. Bilip de ne yapacaktı ki? O akşam kendimi yine kızın karşısına oturmuş bir hikayeci konumunda bulmam kaçınılmazdı. Ve aynen de öyle oldu. Yalnız önce Mehmet'in neler söylediğini, niye gittiğini sordu. Olanı biteni özetledim. Denizleri, ölü rahipleri falan anlattım. Sonra da Borisov sözü geçer geçmez fırlayıp gittiğini ekledim. Her insan bedeninin çürüyeceğini bilir ve bundan korkar dedim. Ama çoğu insanın ruhu gövdesinden önce çürür. Nedense bundan kimse korkmaz. Bunu niçin söylediniz şimdi diye sordu. Kardeşim ve benim için dedim. Ama inan bana, insanların çoğunun ruhu bedeninden önce çürür. Ama kızın aklı Mehmet'in Borisov sözünü duyar duymaz kaçıp gitmesine takılmıştı. Hala o noktadaydı. Demek ki hala o günleri düşünmeye cesareti yok dedi. Büyük bir buluş yapmış gibi. Zavallı adam. Ne aşkmış bu böyle. Artık Olga'ya kavuşma olanağı yok mu hiç? Yok dedim ve başladım anlatmaya. Porfiro. P-O-R-F-I-R-O. Senopondos. K-S-E-N-O-P-H-O-N-D-O-S. Athos. A-T-H-O-S. Simono Petro. S-I-M-O-N-O-P-E-T-R-O.